Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Maddi ve manevi müşküller de halli asan ola. Aşıklara vuslat ola. Efendim merhabalar, geceniz hayır olsun. Mesnevi ile İlahi Aşk, TV.net ekranlarında huzurlarınızda. Yeni Kapı Mevlevihanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Şu meydanda kim bilir nice gülbanklar söylenmiş, okunmuştur. Nice güzelliklere böyle başlanmış ya da bu şekilde sırlanmıştır. Ben Deniz, belki vakit olursa, yeri münasip olursa gülbangı da hocama nasıl olduğunu sorarız ama şöyle gülbank diye duyduğumuz şeyden minicik bir parçaydı herhalde bu. Bununla sizleri selamlayalım. Hem duayla başlamış olalım hem de bu muhabbetle inşallah Hazreti Pir'in Mesnevi-i Manevisi'nde Padişah Cariye kıssasına şöyle kulaklarımızı, gönüllerimizi verelim istedik.
Çok teşekkür ederiz. Bendeniz de meydanda olduğumuzu bir defa daha sizin girizgahınızda, gülbenk okumanızda hissetmiş ve seyirciler de hissettirdiğiniz için mütehassıs olmuş vaziyette. Kıymetli seyircilerimizi selamlamak isterim. Bu aynı zamanda hani ilk karşılaşmadaki bir çiçek verme gibi veya uğurlarken bir demet çiçek vermek gibi bir esprisi de var gülbankın.
Gülbankın,
eyvallah. Evet, zaten bir demettir o. Yani yüzlerce duanın içerisinden öz olarak seçilmiş olan belli lafızlardır. Gülbenk kısa olur. Biz başka bir zaman dediğiniz i̇nşallah. İçin oradan hareketle inşallah konuşalım. Fakat Mesnevi-i Manevi'de mühim bir mevzuya geliyoruz. Yani Padişah Cariye hikayesi zaten insanın nefis, ruh, kalp alakasını çok net bir şekilde ortaya koyuyordu. Bu beyitlerde ilerledikçe bunun farklı bir anlatım üslubunu da görmeye başlıyoruz. Yani Hazreti Pir bunları anlatıp nefis şudur, ruh budur falan tarzında niye anlatmamış da böyle bir üslupla yapmış. Mesnevi-i Manevi'deki hikaye üslubunu konuşurken aslında bunlara biraz temas etmiştik. Bendeniz programların tekrarını seyrederken kendi ifadelerimin yoğunluğundan rahatsız oluyorum. Yani ne kadar uzatmışım diyorum. Bir yandan da mecburiyetten uzattığımı da fark ediyorum. Çünkü karşıdaki insanı aktaramadıktan sonra burada ne konuşursak konuşalım şu kameralara, ekrana karşı neticede kendi kendimize konuşurmuş gibi olacağız ki bu programın mahiyetine pek uygun düşmeyecek. Fakat Hazreti Pir'in üslubuna bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in üslubuyla çok özdeşleşen bir üslup, bir anlatım üslubu hakim.
Eyvallah.
Belki bu uzun uzun izahlar o kısacık anlamları fark etmemize vesile olacak. Belki uzun uzun dualar gülbengi anlamamıza vesile teşkil edecek diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Şimdi adeta Padişah Cariye hikayesinde bir gülbenk gibi efendim bir demet haline getirilmiş böyle bir öz noktayı düşünürsek İşte burası tam düğüm noktası, daha doğrusu anlaşılma noktası, nirengi noktası, yeni tabirle kırılma noktası. Nedir? Şimdi şuraya isterseniz devam edin. Sizin
hocam,
seyircileri...
Bir hatırlatmamız olacak seyircilerimize ama bir taraftan da hatırıma şöyle bir şey geldi şu anda. Bu mevzu, yani burası bir mevlevihane olduğundan, şu az evvel bahsettiğiniz o kırılma noktasıyla beraber bu kıssa, bu hikaye burada da ders olarak işlenmiştir değil mi hocam bundan önceki senelerde, yüzyıllarda?
Hayır, işlenmemesi imkansız. Zaten biz şimdi burasının restorasyonunda tam mekanı gösteremiyoruz.
Eyvallah.
Çünkü ışıklar vesaire ona göre kurulmuş durumda. Fakat burada bir Mesnevi Han kürsüsü var.
Kürsü.
Yani o kürsü burası hususi meydan olarak kullanılıyor. Mevlevi ayinleri için kullanılıyor. Ve züvvar maksuresi olan yani ziyaretçi maksuresi olarak ilk yapılan Mevlevi Hane olarak da ünvanı var. Yani gelsinler, insanlar burada neler yapılıyor görsünler de onlar da mahrum kalmasınlar veya merak eden müsteşrik olsun, gayrimüslim olsun onlar da mahrum kalmasın diye züvvar maksuresiyle inşa edilen ilk Mevlevi Hane olduğu da söylenir. Gerçi her tekkede muhakkak bir ziyaretçi maksuresi vardır. Fakat burada hususi bir mekanın böyle çok belirgin ve geniş şekilde tahsis edilmesi mühim bir şeydir, düşüncedir. Bir efendim farkıdır, diğerlerinden ayrılan bir farktır Mevlevihane için. Bir de ayrıca daha evvel söyledik, Mısır Hidivi'nin yaptırdığı mescit de var burada.
Eyvallah.
Bir kere Mevlevi Hane'de Mesnevi olmazsa olmaz. Mevlevi Hane'de ayin yapılıyorsa muhakkak namaz vardır. Ve namazdan sonra da veya bir şekilde etkinlik olarak diyorlar ya şimdi, muhakkak surette Mesnevi dersi de vardır. Mesnevi dersleri bir nevi tefsir dersi gibidir. Yani Çilehane'de vesairede İslami ilimler olsun, birbirinden feyiz almalar, ders almalar, bunlar var. Ama Mesnevi manevi öyle bir tarzda işliyorlar ki hadis-i şeriflerle, tefsirlerle zaten o İslami ahlakı, İslami efendim duruşu, edebi anlatıyorlar.
Eyvallah.
Mümkün değil, olmaması mümkün değil. Nitekim tarihte zaten tarihimiz de zaten bu durumu tespit etmiş, tevsik etmiştir.
Hızlıca ben Deniz mail adresimizi hatırlatayım izleyicilerimize.
Yavaş yavaş da verseniz olur. Çünkü bu sefer yetişemiyorlar. Not tutamıyorlar.
Eyvallah.
Evet, buyurun.
Efendim biz, kıymetli izleyicilerimiz, mesnevi.tvnet.tv.tr mail adresimiz. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Hocam çok önemli demiştiniz o nirengi noktası. Ben Deniz böyle araya girip böldüm, özür dilerim.
Yok efendim, öyle şey olurum. Bölme diye bir şey yok. Yani Allah'a çok şükür sizinle programlarımız sevildi. Çok emek veriyorsunuz. Ben bu hususta ancak teşekkürlerimi arz edebilirim. Hani şurayı okumuştuk 42. beyti. Orayı okumazdan evvel Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerifeleri yaptığımızı ümit ediyorum. Burada bulunduğumuzu görenler elbette şu anda ekranları başında bizi seyredenler de fatihaları vermişlerdir. Çünkü bu sıradan, alelade bir program değildir. Bizim yaptığımız öyle olsa bile mekan öyle bir mekan değildir. Bize maneviyatı hatırlatan programlarda, televizyonda bile olsa kişinin dua etmesi, salatü selam etmesi, fatihalar okuması insanlık gereği bizim milletimize mahsus güzel efendim bir ahlakın gereğidir.
Eyvallah.
Bunlarla beraber başlamış olalım. Biliyorsunuz goft maşukem tu bu destine an likar eskar hizet der cihan. Ne demişti padişah? Manada kendisine gösterilen hekimi gün gibi aşikar, ki zaten gün gibi aşikar oluşu rüyadaydı. Öyle bir rüya gösterildi ki bu rüyanın haktan olduğuna ait hiçbir şüphesi olmadı. Rüya bahsinde eyvah diyecekler. Tam başlarken yine uzatıyor diyecekler ama
estağfurullah.
Şu var yani, bazen insanlar istişareyi bırakıp istihareye ehemmiyet veriyorlar. Hatta birbirini istihareye yatırtanlar da var. Bir işim var, yatsana abi. Sen de bir istihare etsene abi tarzında.
Hocam en çok teşekkür alan, en çok soru gelen konu da buydu ama rüya, istihare bahsi. O bölüm o kadar çok sonrasında gördü ki alakalı.
Tevafuk, peki.
Eyvallah.
Yani istihare yat. İşte ben bir istihareci daha buldum. Aa, benim için de yatar mı, benim için de kalkar mı tarzında. Artık iyice iş tuhaf bir sektöre, ne bileyim artık seri üretime falan döner bir şeye geldi. Yani insanın artık hayatta ya şöyle bir neşemiz vardı diyebileceği neşeler çok azalıyor dikkat ederseniz. Her gün yaşanıyor bazı şeyler. Bu da şey yapıyor insanı, lakayt ve laubali yapıyor. İnsanın ömründe kaç tane istihare olabilir? Hadi olsun 10. Bir 40-50 senelik ömürde. Hadi çok çok oldu 15. Haftada 2 kere istihare yatıran var ya. Nasıl bir şeyse bu. İstihare et, o çıktı bir daha yattır, onu da yattır, bunu da kalktır falan gibi böyle konaklama siparişi verir gibi istihare yatanlar sipariş ediliyor. Şu kadar yatak kapasiteli istihareye bakılır da denebilir yarın bir gün. Şimdi istiharenin bir ötesinde şu var. Bazıları da çok görme taraftardır. Habire bir şeyler görürler. Efendim, istiharede olsun insanın hayatında müdahil noktada, yani ona böyle belirgin bir şekilde mesaj mahiyetinde olsun, zaten gösterilen rüyanın kendine mahsus sizi bir etkilemesi olur. Yani kalktığında hayal mayla hatırlıyorsun, zaten şu muydu, bu muydu, çimen miydi, bayır mıydı, yokuş muydu, düz müydü? Hani bunlar hatırlamayacak derecede bir şeyler görüyorsa insan, o ne kadar zaten onun etkili olabilir ki hayatında? Ona etkili bir mesaj bile gelmiş olsa, onun lakaytliğinden yine önemi yoktur. Şu Kur'an-ı Kerim büyük bir mesajdır. Ama hüden lil müttakindir. Onu anlamaya derdi olan için önemlidir. Bir adamın zaten rüyalarla, zaten gördüğü şeylerle alakalı mana sahasına itibar etmeyecek bir adam, aşikar olarak hayrını şerrini görse ne kadar tesir eder ki ona? Veya o tarafa uyanık olmadıktan sonra uyumanın ne faydası vardır? Uykuda görülenin ne faydası vardır? Kalp niyet olarak uyanık olacak ki uyuduğunda ona o uyanık niyete göre uykusunda bir şey gösterilsin. Adamın niyeti uykudaysa, görüşü gafletteyse bir de ayrıca uykudan medet bulabilir mi? Olmaz, dengeleyemez işi. Hazreti biliyor
musun?
Burada da padişah nereden biliyordu? Sen de görseydin, sen de bilirdin diye cevap verilebilir. Hekimi gaybiye niye bu kadar bekledi? Düşünün bakın ne kadar tesir etmiş ona. Gün görmüş bir adam. Mülk idare etmiş. Bir sürü macerası var. Ve geliş şeklinden bunun ehemmiyetini anladı. Sonra ayrıca çıktı protokol müdürlerini, perdedarlarını beklemeden özel kalem müdürlerini çıktı bizzat ne yaptı? Karşıladı. Evet. Sonra bir şey söyledi. Rüyada gördüğü o hal devam etti. Onun dünyasına sirayet etti. Onun görüşlerine, kıstaslarına, mukayese ettiği her şeye sirayet etti. Ve ne dedi? Aslında dedi padişah, Goft, maşukam tu bu destine an. Aslında ben sana aşıktım, başka bir şey beklemiyordum. Cariye aşığım diye bunlar başıma geldi ama aslında benim aşık olduğum sensin, dedi. Ne gördüyse ve alemi manada neye hazırlandıysa bizzat görünce, her şeyin feth olduğunda fark edince ne oldu? Benim sevdiğim sensin veya sen imişsin. Peki niye cariyeye ben tutulduğumda şu anda bir cariye mağduru, bir aşık zede olarak karşındayım sözüne de itibaren diyor ki işte ama sen de bilirsin ki Allah bir işten bir işi çıkartır. Yani biz bir şey yapıyoruz zannederiz, farklı bir şey zuhur eder. Safere çıktılar, sonradan Allah Teala başka bir nimet verdi. Veya Hazreti Hacer validemiz Safa tepesinde, Merve tepesi arasında koştu gitti, İsmail'in topuğundan çıkarttı. Soru şu esasında şudur. Benim aslında sevdiğim sen imişsin. Allah hep bir şeyi bir şeyden çıkartır sözünde. Aslında sorulması gereken şey şudur. Acaba cariyeye aşık olduğunu, o aşıkiyeti yaşamasaydı, cariyeyi maşuk zannetmeseydi, bu gaybden yine de gelir miydi hekimi gaybi? Eyvallah. Müşkül olan soru budur.
Bir de hocam çok özür dilerim, orada şu da yok mu? Ya da şunu nasıl algılayalım biz? Orada bütün bunları yaşadıktan sonra böyle bir itirafta mı bulunuyor? Yoksa irfani böyle ilhamatla gelen bir şey mi? Bütün bunları yaşadın ama bunu görünce ancak bunu fark edebilirsin gibi mi?
İnsan idrak etmeden, kabullenmeden bir manayı kabul edemez. Yani bugün bir adam alkolik olsa, rehabilitasyon için bir yere gitse ilk söyleyeceği söz inanarak şudur. Ben bir alkoliyim. Tedaviyi kabul ettiğini gösterir. Hep söylüyorum Mustafa Bey. Yani bizim şu anda ne kadar biliyoruz da konuşabiliyoruz. Yani bir psikanalist, psikoloji, psikiyatrist bunlar alsalar, şu beyitleri inceleseler ağızdan açık kalması lazım. Yani selam olsun kendisine, hürmetlerimizi arz ederiz Mustafa Merter hocamız.
Eyvallah.
Mesela Mesnevi aslında çok güzel okuyan insanlardandır. Bu mekanın da aşıklarındandır. Ben Mustafa Merter hocamı bu mekana geldiğinde nasıl bir çehreye büründüğünü bilirim. Hocam kızacak bana ama hayran kalırsınız yani. Buraya girdiği an tamamen farklı bir ruh haline bürünür Mustafa Efendi. Daha doğrusu asli özüne görünür, sizin adaşınız. Kendisi tevazundan dolayı Mesnevi hakkında konuşmuyor. Halbuki konuşması lazım. Yani bize bırakılmaması lazım aslında bu beyitlerin. Bu beyitlerin erbabı tarafından başka ilmi sahalarda, farklı mahfillerde, belki kanallarda veya bu programda konuşulması lazım. Yazık oluyor. Ama biz de işte halka anlatmak, anlayabildiğimiz kadarını anlatmakla uğraşıyoruz.
Estağfurullah hocam.
Şimdi hep bir şeylerden bir şey çıkar.
Eyvallah.
Burada belki siz açtığınız için, biraz da biz buna teşne olduğumuz için şunu söyleyebiliriz. Bir kere ben aslında sana maşuktum sözü gerçekten onu istediğinin şeyini gösteriyor. Daha sonra da ne diyor? Ama Allah'ın işi bu. Hep Allah Teala bir şeylerden bir şeyleri çıkartır. Esas soru şu demiştik. Acaba cariye aşık olmasaydı hekimi gaybi bulabilir miydi? Fakat bu soruyu unutmayalım. Bu mühim soru ama şimdi hatırlattığınız sualle beraber daha mühim bir mesele çıkıyor. O da şu. Bakın burada fevkalade nazik, insanı tahkir etmeyen bir psikolojiyi bize anlatıyor bu beyt. Benim aslında sevdiğim buydu derken ne? Kötüyü zikretmiyor bile. Yani rehabilitasyonda derdini kabul etme vardır dedik ya. Şimdi bakın size söylüyorum. Bir adamın bu efendim katıldığı bir cemiyette ben bir alkolüyüm, çok berbat durumdayım demesi, karşıdaki şifaya muhtaç olduğunu bir ikrar etmek bir tövbe gibi düşünülebilir. Ama bizi bu tövbeyi nerede yaptırdı Hazreti Pir? Mihrapta Allah'a karşı yaptırdı. Allah'a karşı gitti, yalvardı. İçinde onu halletti. İnsanın seciyesini bozmadı. İnsanın seviyesini yere düşürmedi. Yüz suyunu nereye döktü? İstiğfarını nereye döktü? Oraya. Ben bir alkolüyüm sözüyle rehabilitasyon, özür dilerim efendim, bu sahayla uğraşanlar kızabilirler ama biz hala alternatif bir eğitim şeklini ortaya koyamadık diye başlayan programımızı hatırlarsınız. Aslında bu nevi rehabilitasyonun temelinde günah çıkartmak vardır. Hristiyan menşelidir bu. Ruhban sınıfına ait bir şeydir. Yani gidiyorsunuz papaza, ben bu günahı ettim, hadi beni temizle diyorsunuz da ben burada katakofti miyim? Ben de bir şey, bana da bir itiraf et. Tarzında onun aslında hem din gibi ilmini saydırması hem de o ilme gelen kişiyi de kiliseye yöneltmesi bahsi vardır.
Allah
İtiraf
Allah.
Etsin. Ben bir alkolüyüm. Ben de seni takdis ediyorum diyecek doktor. Diyemeyecek. Olsun bak böyledir, şöyledir diyecek. Bir de kiliseye gönderecek. Aslında bu çok incelenmesi gereken bir mevzu. Bu bize uymaz. Bizim insan yapımıza bu uymaz. En önce ona öyle bir terbiye verecek, öyle bir eğitim sahasında tutacaksın ki kendi yaptığı hatayı fark ettiğinde mihraba gidip ağlayacak noktaya getireceksin onu. Allah'a yüz suyu dökecek. Peki sonra ne olacak? O yüz suyu döküşle beraber oradan aldığı feyizle kendi hayatını tahlil edebilecek. Bir adamın tövbekar olmasındaki, tövbesinin kabul olmasındaki en bariz özellik o adamın hayatının değişmesidir.
Hayatının değişmesi.
Evet. Allah'a yaklaştık mı? Ne oldu abi? Ben Allah'a yaklaştım. Giriyorum abi. Hacca gittim. Nasıl yaklaştım? Hacca gittim, tövbe ettim. Sende bir izi var mı bunun? Tövbenin kabulünün bir eseri olması lazım üzerinde. Var mı? Yok. İstediğin kadar tövbe et. O tövbenin lisan olarak şükrünü lisan olarak yerine getirirsin ama tövbenin bir de marifeti vardır. Sende vücut bulması vardır. Arz edebildim mi? Bilemiyorum.
Estağfurullah.
Yani mühim bir şey.
Hocam o kadar çok başka kapılar da açıyor ki.
Açması lazım. Buradaki şu şey yani goft maşukem tu bu destine an dedikten sonra bakın üsluba bakar mısınız? Ben aslında seni seviyormuşum. Benim aradığım sendin. Mesela bir kişinin alkolik olduğunda aslında aradığım o boşluğu doldurmak, aslında aradığım benim muhabbetti arkadaşlar. Şu anda bu duruma düştüm ama. Diyen bir adamın bırakın kendisini tedavi etmesini. Ben oradaki bütün alkolikleri ve hatta ona yardımcı olmaya çalışan doktoru bile irşad edeceği kanaatindeyim. Hadiseyi bu perspektiften.
Eyvallah.
Sonra da diyor ki yaşadık ama ne oldu, berbat ettim hayatımı. Bakın kendiyle barışıklık var burada. Ne yapalım? Şu anda bulduk ya bu noktayı. Allah bu. Bir şeyden bir şeyi çıkartır işte. Bizi buraya çıkarttı ya şükür. Bitti.
Eyvallah.
Farklı bir fütuhat bu. Bak bu fütuhattır. Bu bir medeniyet doğurur. Ben bir alkolüyüm falan deyip insanı bunu yaptığında, o yüz suyunu döktüğünde buradan bir kaos çıkar. Farklı bir çatışma çıkar. Hatta o cemiyetler birbirleriyle tartışırlar. Çetin çatışmalar olur. Sonradan bir şey bulurlar. Ona kültür denir, buna medeniyet denir. Bunda tam bir barışıklık vardır. Tam bir fütuhat vardır. Arz edebildim mi acaba?
Estağfurullah. Ama alkolik örneği hocam çok da başka bir şey aklımıza getirdi. Hani
ne demek yani? Cariye, başka bir şeye giderken.
Estağfurullah. Cariyeye olan aşkından sonra ulaştığı nokta, hani alkolin de alkolle unuttukları gibi böyle öyle bir şeye.
Ha, onu çok düşünemedim ama.
Estağfurullah.
Yani artık tabii siz de haklı olarak konuşulanları şerh etmeye o kadar uyanık vaziyette duruyorsunuz ki siz şerhin de şerhini yapar bir tarzda da geldiniz normal olarak. Şimdi herhalde birkaç dakikamız eyvallah var gibi geliyor mu? Bu kadar mı?
Var birkaç dakikamız.
Peki. Ey meratu Mustafa mençün Ömer, ezberayı hizmet et bendem kemer. Yani kemer bendem bir aslında şiir özelliği o. Çok hususi bir şey. Ey meratu Mustafa mençün Ömer, ezberayı hizmet et bendem kemer. Ben aradığım sendin. Allah bir şeyden bir şeyleri çıkartır. Sonunda bu olur. Dedik orada bir misali şöyle açalım. Soruyu da unutmayalım. Bu beyti hatırlatmış olalım. Ben şimdi sen benim için Hazreti Mustafa'nın cahiliye devrinde teşrif edip yüzlerce binlerce peygamberden sonra gelip hepsinin anlatmak istediğini anlatan, hikmetlerin şahı olan hem de cehaleti de ta başından kesen Hazreti Mustafa gibi zuhur ettin. Ben de bunun şükrünü eda etmek için huzurunda el pençe divan durmuş, hizmet kemerini kuşanmış Ömer gibiyim diyor beyitte. Fakat ondan evvel şunu söyleyelim, öyle araya geçelim. Cariye'ye aşık olmasaydı hekimi bulabilir miydi? Bulabilirdi.
Bulabilirdi.
Evet. Hakiki aşka ermek için ille de mecazi aşk şart değildir. Bu yanlış anlaşılıyor. Efendim o aşkı mecazi değil. İleride hakiki aşka girer. Hiç olmaz mı efendim? Bir insan doğrudan hakiki aşk yaşamadan, mecazi aşk yaşamadan hakiki aşka geçemez mi? Bal gibi geçer. Arz edebiliyor muyum? Yani bu şuna benziyor. Bir insan hastalanmadan şifaya bulamaz mı? Bir insanın hastalanmaması devamlı şifaya mazhar olması değil midir? Hastalandı ama şifa buldu. Sen şifa buldun mu abi? Yok abi. Neden? Hastalanmadım çünkü. Demek kadar saçma bir şey oluyor. Burada ne? Burası nereden kaynaklanıyor? Böyle anlamak nereden kaynaklanıyor? Efendim biz uzun zaman evvel, bundan şöyle bir 70-80 sene içerisinde günahkarları şirin, salih insanları yobaz görmeye başladık. O yüzden bu her yere sirayet etti. Bir adam alkoliktir ama ah o neler yapıyor sen biliyor musun? İç aleminde neler var? Abi utandım. Ya sen bu insanı böyle görüyorsun. Ahlaksızlık yapıyor, zampara yapıyor ama biliyor musun onun sen ne biçim oruç tuttuğunu, ne biçim kaç tane talebe okuttuğunu? Falan. Hep utandırırlar. İşte filmlere geçersin. Her türlü ahlaksızlığı yapan bir kadın vardır. Fakat çok ulvi bir ruhu vardır. Mahallenin imamı da çok adidir. Yani film de öyledir. Bir adam ayyaştır ama baba bir adamdır yani. Delikanlıdır. Fakat dindar olan bir adam vardır sokakta, mahallede. Kaypaktır. Bunlar tesadüfen mi yapılmıştır? Hayır. Basit bir zekaya sahip olan bir adam bile bir sinema karesinin basit bir kare olarak oraya konulmadığını biliyorsa, altında bunun ne kadar büyük bir sektör, nasıl bir metin olduğunu biliyorsa tesadüfen yapılmış olabilir mi? İmamı gösterebildiği kadar çirkin, dindar insanları kuşağını anlamayan, çocuğunu anlamayan, sevgiyi anlamayan insan gibi gösterme, daha sonra da bak böyle rezildi ama sonra tövbe etti tarzındaki mevzuları da tam böyle günahkar olanların rehabilite amaçlı da değil. Kendilerini iyi hissedip bir yandan da günaha devam etmeleri için kılıf şeklinde de yapıyorlar. Hayır. Aşk-ı mecaziye kapılmak veya Allah'ın razı olduğu muhabbetin dışında hataya düşmek ciddi bir iştir. En azından bunun hastalık olduğunu bir kişinin bilmesi lazımdır. Bunu böyle anladıktan sonra şu sözü söylememesi lazımdır. Dine karşı bir hassasiyeti ve edebi varsa sanki hep bu işler kötülükten sonra iyiliğe doğru dönermiş gibi de anlatmaması lazım. Eyvallah. Bu Allah ve Resulüne, Allah'ın tecelliyatına iftiradır.
Efendim, kısa bir aradan sonra huzurlarınızda olacağız.
Padişah, gerçek sevgi diye bir cariyenin peşinden gitmişti. Oysa denize kavuşunca asıl sevgilinin cariye olmadığını anladı. Ve dedi ki, Mustafa'msın, ben sana oldum Ömer. Olmuşum sen bağlar, olsan bir kemer. Ey hekimi gaybı, sen bana Hazreti Mustafa Aleyhisselam'ın varisisin. Ben de senin hizmetine kemer bağlamış Ömer mevkiindeyim. Hak Teala'dan edep ar isteriz. Kim edepsiz, rahmetinden hissesiz. Edebi olmayan Allah'ın lütfundan mahrum kalır. Tek zarar vermez edepsiz kendine. Bil ki yakmış tarumar alem yine. Edepsizin zararı yalnız kendisine dokunmaz. Belki bütün afaka ateş vermiş olur. Ah! Edep ne güzel inciydi, ne nadide mercandı. Padişah, cariyesinin iyileşmesi için verecekti bu inci mercanı. Halbuki inci de, mercan da kendindeydi. Edebin emrindeydi de, o henüz bilmemekteydi. İşte şimdi hazinesini çıkarıp eline verecek kimse gelmişti nihayet. Tıpkı bir deniz gibi, uçsuz bucaksız ama bir o kadar da sessiz. Hazinenin anahtarı, İşte bu zatın, bu deryanın elindeydi. Bakalım padişah bundan sonrası için neler yapacak? Kendisine gelen bu deryaya dalıp inci ve mercanını diplerden çıkartabilmeyi başaracak mı?
Mesnevi ile İlahi Aşk, Yeni Kapı Mevlevihanesi'nde, Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi kampüsündeki Yeni Kapı Mevlevihanesi'nde devam etmekte. Efendim, televizyonlarını yeni açanlar, şu anda programı izlemeye başlayanlar vardır belki. Hani bu nevi programlarda herhalde şöyle söylense hiç de abes olmaz. İlk bölümde çok şey kaçırdınız. Tamam, özetlenir, sonra tekrar izlenebilir belki ama şu noktada kalmış idik, Mesnevi-i Manevi'de. Mevzular mühim. Hani bendenizi bağışlayayım böyle bir ifadede bulunduğum için ama acaba ilahi aşka, mecazi aşka uğramadan da böyle direkt bir yol bulunabilir mi? Bulunur demiştiniz hocam.
Yani direkt bir yol bulunmaktan ziyade yol odur zaten.
Yol odur.
Yani yol odur. Bakıyoruz Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ikramıdır.
Leyla ve Mevla şeyde edebi olarak da çok işlenmiş
hani,
hocam.
Yani bir insan sıhhatin kıymetini hastalık olmadan fark edemeyişi gibi. Yani sor, yani bakıldığında ekseri öyledir. Bir insan hiç hastalanmadan mı hayatına dikkatlidir? Hep dikkatle yaşar da hastalanmaz. Yoksa bir hastalık geçirdikten sonra mı dikkat etmeye başlamıştır? Yani insanlığın belki %90'ı bir hastalıktan sonra hayatına dikkat eder pozisyondadır. İlla başında birisi tecrübeli bir insan şöyle yap böyle yap falan diye söylemiyorsa. Yani o da bir o düşmeler inmelerle bir tedavi olur. Ama bu şu demek değildir. Bir adamın sıhhatine dikkat etmesi için muhakkak uyuz hasta olması lazım. Bir şart yok. Çünkü bu Allah'ın nimetini kısıtlama olur. Bir de ahkam kesme gibi olur. Efendim dur bakalım, daha sen aşkı ne bileceksin? Neden? Sen hiç bir bu şey oldun mu? Gayrimeşru veya mecazi aşk yaşadın mı? Yaşamadın. Yaşamadın. Ya Allah tattırdıysa şimdi ne yapacağız? Olmadı, ben gideyim bir daha bir mecazi aşk mı yaşayayım diyecek hakikati bulan bir adam. Arz edebiliyor muyum? Bunları anlatmamızda sebepler var. Mustafa Bey, tasavvuf cemaati namına ve adına bu isimlerle oturup abuk sabuk bir sürü anormal hikayeyi birbirine anlatan insanlar yüzünden Hazreti Mevlana'ya bile artık iftira atar hale geldi insanlar. Onların edepsizliğine bir kulp bulma değil bu. Ama o insanlar da haklı duruma geldiler artık. Namaz yok. Muhabbeti anlamak yok. İmandan, Allah'a muhabbetten bahsediyor. Saysın, Allah'ın zati subuti sıfatlarını bilmiyor. Ben hissediyorum, ta buramda hissediyorum. Ben de buramda hissediyorum. Ne yapacağız şimdi? Bu şekildeki anlatımlar bu sahayı berbat etti. Çok farklı bir şeyi soktu, noktaya soktu. Bir de muhabbetsiz bu işi anlatanlar var. 40 bin tane bilmem ne, 60 bin tane sır, bilmem ne letaif, 100 bin tane ihlas. Sanki tarikat, tasavvuf buymuş gibi anlatanlar da var. Balkanlarda ve dünyanın birçok yerinde. Bizde tarikat yok biliyorsunuz. 1925'ten beri. Böyle anlatanlar var. Bu da değil. Yani bir ikisinin ortasını bulamadık. Halbuki zor da değil aslında.
Eyvallah. O halde bu yaptığınız tarif çerçeve doğru çizilsin diye bir tarif. Yoksa bunları yok saymak
manasına... Yapmışlar. Ben yapılan tarifi bir kere aktarıyorum. Onu bir kere söyleyeyim.
Eyvallah.
Nedir? Allah Teala hangi muhabbet olursa olsun, evet, çocuğa anne baba muhabbetini yaşatır. Çocuk büyür, başka dünyevi zevklerin muhabbetini yaşar. Bir insan güzel, ne demiştik? Bir insan güzel bir yemeği iştahlanıyorsa, güzel bir elbise giydiği de kendini iyi hissediyorsa, bir köpeği, kediyi sevebiliyorsa, annesinin, babasının sevgisini hissedebiliyorsa, muhit, müzik, şarkı, herhangi bir şeyi sevebiliyorsa, bu insanın Allah'a karşı sevgi kabiliyeti vardır. Onun alametidir bu. Frekans ayarı demiştik hatırlarsınız programda.
Eyvallah.
Yani cihaz çalışıyor. Din, iman onun frekans ayarından ibarettir. Bir adamın hiçbir şeye muhabbeti yoksa zaten onun mecazi aşkı falan beklenmez. Şimdi söylemeyelim, şeydeyiz, televizyondayız. Ağır olacak söz. Biz bu bahsi burada sırlayalım.
Peki hocam.
Ey meratu Mustafa mençün Umer, ezberayi hidmet et benden kemer. Sen benim için bir Mustafa'sın. Şimdi burada Mustafa kelimesiyle yapılan bir özellik var. Şimdi bunu ne zaman zikretti? Allah'ın adetidir. Bir şeyden bir şey çıkartır. Demin misal verdiğimiz gibi. Hazreti Hacer'i Safa ile Merve arasında koşturdu Cenab-ı Mevla. Su oradan çıkmadı. İsmail'in topuğundan çıktı. Şimdi cariyeye aşık olmasaydı da hekim gelir miydi meselesinde böyle bir genelleme yaptık. Bir de şöyle bir işaret yapmamız lazım. Samimiyetle yapılan hiçbir şey boşa gitmez. Samimiyetle yapılan hiçbir şey boşa gitmez. Allah için samimi olarak, sadece Allah için yapılan hiçbir şey de zayi olmaz. Senin istediğin sahada olmaz, başka bir yerden çıkar. Sen samimiyetle çalıştın. Ne yaptın? Üniversiteye çalıştın. İşte bilmem ne sınavına çalıştın. Sen samimiyetle çalıştın. Çalıştığın yerden çıkmadı. Senin o dönemde çalışmanın berekatıyla Allah sana hayatta başka bir yer açar. Yani o mesai onun için lazımdır. İkisini dengeliyor mu bu söz bilemiyorum. Hani illa aşk-ı hakikiye ermek için aşk-ı mecazi lazımdır meselesinde bir de işin bu tarafı var.
Eyvallah.
Yani şu, Hazreti Hacer validemiz Safa ile Merve arasında koşmasaydı İsmail'in topuğundan affedersiniz, İsmail'in topuğundan su çıkar mıydı? Hayır, çıkmazdı.
O da gerekliydi.
Nereden anlıyoruz gerekli olduğunu? Hala gidiyoruz. Safa ile Merve arasında 7 kere duruyoruz biz.
Allah Allah.
Gerekli oldu, oradan belli. Orası geçilecek. Oradan ne olacak? Senin oradaki o hareketin başka bir yerde zuhur edecek. Aynı şu anda öyle değil miyiz? Dünya hayatında koşturup duruyoruz. Sonra cennet ahirette zuhur ediyor. Burada zuhur etmiyor, orada zuhur ediyor. İslam'ın kendine ait, imanın, vahyin kendine ait bir anlatım tarzı var. Senin benim kafama uymuyorsa, ben onu formalize edemiyorsam, yoktur da dememin alemi yok. En önce onun ne anlattığına bakmam lazım. Beni dönüştürüşüne bakmam lazım. Şimdi burada Allah Teala bir şeyden bir şeyi çıkartır sözüyle alakalı. Ne oldu? Şöyle bir şey var. Ya hatırıma bir şey geldi. Anlatayım mı müsaadenizle?
Buyurunuz hocam. Estağfurullah.
Rahmetli hocalarımızdan birisi tam o Adapazarı vesaire işte Zonguldak bir trenle giderlerken bir bozuk bir şey olmuş yani. Yol mu bozulmuş artık, tren mi bozulmuş bilmiyorum. Demişler ki mecburen burada Zonguldak'ta şey yapacağız. 2 saat, 3 saat rötar yapacağız. Bu anlattığımız hadise 50-60 sene evvelki hadise. Sonra hoca efendi diyor ki oturduk diyor. Acıktık diyor. Arkadaş grubumuz var. Başladık diyor yemek yemeye. İşte köftesi meşhur dediler diyor. Bilinmesi meşhur dediler diyor. Yiyoruz diyor. Muhabbet ediyoruz. Rötarı falan unuttuk diyor yani artık. O sırada birisi, hoca efendinin yanındaki birisi, efendim demiş, şu aşağı doğru giden bir adam var ya demiş. Böyle. Evet. Galiba aç bir insan demiş. Nereden demiş çıkarttım. Uzun bir müddet böyle kenardan baktı. Sonra boynunu büktü gitti demiş. Uzaktan baktı. Hadi demiş git dil dök bir şey yap. İkna et getir demiş. Beraber sofraya oturalım. Adamı almış getirmiş. Hakikaten adam 3 gündür yemek yemiyormuş. Madenlere falan gidip biraz çalışıyormuş. Annesi mi hanımı hasta diye hastaneye getirmiş. Zonguldak bilmem ne orada bir hastane var diye. Cebinde para yok. Evde avuçta para yok. Madende çalışır bir şey iş bulayım yük taşıyayım demiş. Para da vermemişler. 3 gündür adam sudan başka bir şey yememiş. Gayet güzel karnını doyurmuş. Dua etmiş. Harçlık falan da koymuşlar. Şimdi hocam bunu böyle anlatıyor hocamız. O zaman anladım diyor. Allah diyor kulunu doyuracak. Treni de bozdurur. Bizi de oraya indirir. Nedir o? Bir kulunu doyuracak diye. Allah'ın böyle adeti var. Böyle alt yazıyla bilinen neyle vermek ayrı bir şey. Radyodan programı dinlemek ayrı bir şey. Film seyrederek bir şey öğrenmek ayrı bir şey. Neden? Sizdeki birçok hissiyatın hepsini tatmin ediyor. Allah Teala da böyle senaryolar yapıyor hayatımızda. Bir fakiri doyurmak için senin uçağını bile bozar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri öyle diyor. Allah'ın adeti çok acayiptir. 99 zalim vardır gemide. Bir tane Said vardır, sadık. O bir tane Said hatırına 99 kafiri payidar eder diyor. Batırmaz gemiyi. 99 Said vardır, bir tane şakî vardır. O bir tane şakavet yüzünden hepsini birden de batırabilir. Allah'ın adetidir bu. Özellik şudur Mustafa kardeşim. Müslüman günahı da küçümsemez, sevabı da küçümsemez. Neden? Hangi sevapla cennete gireceğini bilmez. Hangi günahla cehennemi boylayacağını da bilmez. Efendim cennet cehennem demeyin. İnsanlarımızı dinden soğutuyorsunuz. Şemsettin Yeşil Hoca Efendi'nin güzel bir konuşması var. Orada diyor ki ne oldu diyor, niye hoşuna gitmedi? Semavi, ilahi bir ifade olduğu için mi hoşuna gitmedi? İlle beşeri mi olması lazım diyor. Bütün manayı, hayatımızda bizi kuşatan güzellikleri bir kelimeyle ifade edin, cennettir karşılığı. Sizi memnun etmeyecek şeylerin hepsini bir kelimeyle ifade etmek isteyin, cehennem diyebilirsiniz. Efendim tasavvufi manadan bahsediyoruz, hala işte zebaniden, cehennemden bahsediyorsunuz. Tasavvufa geçebilmek için cehennemi de geçebilmen lazım. Cehennemilik hal ve harekatla atarak bu işler olsaydı, vallahi Mustafa'cığım ben de yırtmışım gibi geliyor bana. Bu iş öyle atmakla tutmakla olmuyor. Sonra cehennem sadece ateş değil ki, Allah'tan uzak kalma cehennemi de var. Peygamberden uzak kalma cehennemi de var. Cehennemi nasıl bir hasret, nasıl bir ateş düşünürsen düşün. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani adama işkence denildiğinde ille bir yerini sökmek değil ki. eskiden adamın ayaklarını gıdıklayarak da işkence yaparlarmış. Yani işkence o adamın eziyet almasıyla alakalı bir şey. İlle tırnağının sökülmesi demek değil ki o. Kafasına damla da damlatırsın. Su da damlatarak adamı iflas ettirebilirsin. Müzik dinleterek de adamı işkence noktasına getirebilirsin. Uzatmayayım sözü.
Estağfurullah hocam.
Niye Mustafa kelimesini burada zikretti? Başka bir zat zikretmedi. Fahri alem demedi. Mefhari alem demedi de Mustafa dedi. Neden? Efendim Mustafa kelimesi tasfiye edilip edilip en güzel noktaya saftan safa, daha safa, daha safa gelip en güzel şekilde zübde olarak ortaya konulana denir. İstifa kanunu. Allah Teala dedi ki bunu daha evvel anlatmıştık hatırlarsanız.
Eyvallah.
İnsanlığı seçmiştir mahlukat arasından. O bir istifadır zaten. Yani istifa değil, seçme, saflaştırmadır. Hatta şunu da anlattığımızı hatırlıyorum. Biyolojik manadaki o tasfiye kanunları, evrim kanunları şey değildir. Fakat insanın evrimler geçirmesi, önce madendi, sonra nebatattı, sonra cemadattı, işte hayvanattı, insanattı denilen şeylerden geçmesi, bu evrelerden geçmesi istifa kanunudur. Evrim teorisinden başka evrim ve devir tanımayan bazı maalesef ahmaklar Hazreti Mevlana'yı da evrim teorisini savunuyor zannetmişlerdir. Artık işte yani zırvalığın son noktası belki. Fakat insanda bir istifa var. Neden? Allah mahlukattan insanı seçti. İnsanlardan da peygamberleri seçti. Peygamberlerden de Hazreti Mustafa'yı seçti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed olarak Mustafa'yı seçti. Yani Mustafa olduğu için Muhammed oldu adı. Anlatabiliyor muyum acaba bilmiyorum. Nasıl bir istifa bu? Ve nasıl bir saflık? Şöyle düşünün. Adem aleyhisselamın lakabı Safiyullah. Safiyullah. Yani Allah Teala'nın temizlediği, saf eylediği zat. Hazreti Adem. Efendimizin Mustafa'lığını sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl büyük bir boyutta olduğunu düşünün ki Adem'den bu yana maksut ve murat olan Nebi. En son murat olunan zat olarak geliyor. Şimdi diyor ki işte sen nice çilelerden sonra Allah'ın bana gönderdiği benim manevi rızkım hepsinden süzüle süzüle gelen benim aşk dağarcığım, aşktaki, maşuktaki aradığım özsün sen. Ne gibi? Hazreti Mustafa gibisin. Ben Hazreti Mustafa'ya erişemedim. Fakat senin sayende ben Mustafa'ya eriştim. Ben sende gördüm de, sende buldum da bu muhabbeti Efendimiz'e anlayabildim. O yüzden sen misin benim maksudum dedi. Şimdi bana ne düşer? Ömer gibi hizmet kemeri kuşanmak düşer. Ne dersen onu yaparım. Ben sen böyle dediğinde onu bir Faruk gibi kendimi bir tarafa atarım. Faruk'un bir manası da odur. Benliğini bir tarafa, hakkı bir tarafa. Çok net olarak ayırabilen adam demektir.
Eyvallah.
Bu zaten adalettir. Ben de senin huzurunda bel bağlamış Ömer gibiyim. Hizmet kemeri kuşanmış Ömer gibiyim dedi.
Hocam orada hani isimlerin kullanılış yerleri bile bu kadar mühimken hizmet kemeri demiş olması da hizmet kemerini belki...
Hazreti Ömer Efendimizin yaptığı hizmet dünya tarihinde, sırf İslam tarihi değil, dünya tarihinde eşi menendi olmayacak kadar büyüktür. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bin küsurdan fazla eyalet, memleket fethedilmiştir. Hazreti Ömer zamanında. Hazreti Ömer Efendimizin İslam'daki ciddiyeti ve onun sözü üzerine, belki de hakkında en çok sözü üzerine ayeti kerime inen zat Hazreti Ömer'dir. O sebepten de lakabı Lisanül Hak'tır. Lisanül Hak. Hakkın lisanı olmuştur. Ya Resulallah ne zaman artık millet böyle yapıyor? Bak namazı da yine böyle okudular. İçki ayeti yemiştir. İşte tesettürle alakalı, bak böyle çıkıyorsunuz dışarıya, her yeriniz veya işte şu şekilde görülüyor. Tesettüre uygun mu vesairedir şeklinde konuşması üzerine tesettür ayeti inmiştir. Ne kahça gidip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatsız ediyorsunuz? Sorunuz var mı? Yok. Yemeğinizi yediniz mi? Hadi kalkın diyor sahabe-i kirama. Ya o bir şey demiyor. Efendimiz için ödüyorlar. Resulullah bir şey demiyor. Nasıl desin? Nazik, kibar. Sıkılıyor sizde konuşmaya. E siz de biraz anlayış gösterin. Lütfen işiniz yoksa çıkınız diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sıkılıyor bu durumdan ama aynen bu sözleri karşılığı olan ayetler iniyor. Onu, yani çok örnek var daha Hazreti Ömer Efendimiz'le alakalı. Lisan-ı hak üzere konuşmuş. Nefsini o kadar güzel tefrik etmiş ki hak aynı olarak onu seçmiş. Karıştırmıyorsun. Puslu değil, kırık değil, çarpık değil, eğri büğrü değil. Ömer'e yansıdığında kelam zuhur ediyor. Aynen güzel bir şekilde. لَوْ كَنَا وَعْد۪ي نَب۪يًا اِلَّا اَنْ تَكُونَ عُمَرْ. Yani benden sonra nübüvvet olsaydı, netli tam şey yapamadım, hatırlayamadım. Eğer nübüvvet benden sonra devam etseydi, muhakkak ki o Ömer olurdu. Diyerek Efendimiz tatifte bulunmuştu Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer Efendimiz'in Şia ve bazı Hazreti Ali Efendimiz'i sevenler tarafından anlaşılmayan bir yönü daha vardır. Hazreti Ömer'in hizmeti niye büyüktür? Niye büyüktür biliyor musunuz? Hazreti Ömer zamanında adalet o kadar meşhur, adalet öyle bir noktaya gelmiştir ki gayrimüslimler bile kendisinden adalet ister hale gelmiştir. Bir. Ama daha önemlisi, eğer Hazreti Ömer olmasaydı Kerbela'dan evvel bazı Ehl-i Beyt'e, Hazreti Ali Efendimiz'e nasaz sözler sarf eden, nahoş şekilde bakan kişiler farklı bir kuvvet bularak hakaret edebileceklerdi maalesef. Hazreti Ömer Ehl-i Beyt'in ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hazreti Ömer zamanında Adalet Bakanı Hazreti Ali'dir. Hazreti Ömer'in Adalet Bakanı Hazreti Ali'dir. Eyvallah. Bunu daha evvel de programımızda söyledik. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah şefaatine nail eylesin.
Amin.
Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ehl-i Beyt'in de bilinmesine vesile olmuştur. Hatırlarsanız bir başka programda da Hazreti Ömer Efendimiz hakkında şunu söylemiştik. Hadis de sabit. Ebu Bekir'e ve Ömer'e söven kişinin tövbesini bile kabul etmeyiniz buyuruyor. Ben Ebu Bekir ve Ömer aynı topraktan yaratıldık. Umuyorum ki aynı toprakta bulunacağız diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Nitekim Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara'da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendimiz nedir? Yan yanadır.
Eyvallah.
Zaten biliyorsunuz dört halifenin Ebu Bekir ve Ömer Efendimiz kaimi pederdir. Ali ve Osman ve Ali Efendilerimiz de damattır Resul-i Ekrem Efendimiz'e. Yani öyle bir şey anlatırlar. Burası şimdi yeri değil. Hazreti Ömer Efendimiz'in böyle bir özelliği de var. Zikretmiş olalım. Hazreti Ömer Efendimiz'e hakaret etmek, Hazreti Ayşe validemize dil uzatmak basit bir günah değildir. Allah Teala'nın teyit ettiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında en seçkin sahabilere hakarettir. Bu basit bir günah değildir. Çok önemli bir hatadır. Şunu da unutmayalım ki Uhud'da Ebu Süfyan daha seslenirken soruyor, Muhammed yaşıyor mu, hayatta mı diye söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam'a cevap veriyor izniyle. Sonra diyor ki Ebu Bekir hayatta mı? Ömer hayatta mı? Yani müşrikler bile sıralamayı biliyorlar. Hiç böyle kalkıp farklı şekilde masum gösterip takiye yapıp Cenab-ı Ömer Efendimiz'e, Hazreti Ayşe, Hazreti Osman Efendilerimize hakaret etmek için kimse zemin hazırlamaz. Ehl-i sünnet ve cemaat akaidine sadık kalalım. İnanmazsın, düşünmezsin. Tamam, düşünceye saygı göstermek mecburiyetindesin. Ama ne düşünen, böyle düşünen insanlara hakaret etmek veyahut böyle düşünmediği halde böyle düşünerek, düşünüyormuş gibi göstererek arada fitne ve fesat yaymak asla ehl-i sünnet ve cemaat, daha doğrusu Müslümana yakışmayan bir huydur. Dolayısıyla buna da işaret etmiş olalım.
Eyvallah.
Hazreti Ömer'in kemerbeste olmasını, huzurunda bel bağlamasını gösterirken Ömer Efendimiz'e hem Hazreti Mevlana'nın duyduğu muhabbeti görmüş oluyoruz, hem de Hazreti Ömer'in nasıl bir hizmet ehli olduğunu da buradan öğrenmiş oluyoruz.
Eyvallah. Hocam müsaadenizle yine bir aramız olacak, sonra devam edelim. Hem de seyircilerimiz şu akışta Hazreti Ömer Efendimizle alakalı duyduklarımızı belki şöyle bir daha bir zihnimizde, içimizde, gönlümüzde tefekkür ede duralım. Az sonra buradayız. Efendim devam ediyoruz huzurlarınızda bulunmaya programımıza. Hemen mevzuya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah hocam devam edecekler ama öncesinde şöyle birkaç kitabımız ve bir tane de dergimiz var. Daha evvel programda da hatırlayacaksınız yine bahsolunmuştu Edebiyat Ortamı dergisinden. Belki o bahisten sonra bir şekilde dergiye ulaşanlarınız da yakinen müşahede etmişlerdir ki içeriğiyle beraber herhalde bu konuyla alakalıların görmek isteyeceği, okumak isteyeceği bir dergi.
Yani efendim sizi tutarken ben şunu söyleyeyim.
Buyurunuz.
Şimdi bizim dergide vesaire bir ortaklığımız yok. Bizim maddi açıdan. Bunları önemseyişimizin şöyle bir sebebi var. Yani hep diyoruz ya, ya bu edebi eserleri nasıl anlayacağız? İşte batıda bazı eserler yazılmış. Bizim edebiyatımızla batı edebiyatı nasıl sentez yapacağız? Etkileşim nedir? Karşılaştırma usulleri nelerdir? Biz bir yandan kültürümüzü, birikimimizi nasıl sağlayacağız? Soruları var ya.
Eyvallah.
Bu sorulara cevap mahiyetinde bir şey. Gayret ediyorlar. Çok güzel çalışmalar var. Sadık Yağız Uçanlar'ın harika çalışmaları var. Efendim Niyazi Mısıyah Hazretleri hakkında var. Başka sufi şahsiyetler hakkında var. En önemlisi batıdaki yazarların da efendim eserlerini çok güzel tahlil eden yazılar var. Yani böyle böyle şeyler okuyarak insanların konuşması, algısı, edebi metinleri ve zevki algılaması teşekkür edecek. Söylemek istiyoruz Mustafa Bey.
Eyvallah.
Yani Edebiyat Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergisi için hakikaten önemlidir diyerek bir şerh koymuş olalım.
Ayrıca derginin son sayısında kapakta yazar ve iktidar ilişkisi gibi bir kapak konusu var. Cemil Meriç'in fikir ve ölüm konusu da işlenmiş. Ve bir de hocam müsaadenizle yine Mustafa Aydoğan Bey'in iki tane kitabı var.
Mustafa Bey'e de selam ederiz.
Eyvallah.
Kendisi yani hakikaten amatör ruhla, bir talebe heyecanıyla, yani üniversite talebesi heyecanıyla gayret eden bir abimiz. Kendisine selam ediyoruz, muhabbetlerimizi aktarıyoruz. Bugün konuştuklarımız bir şiir kitabı. Az önce yine bir şiir kitabı. Çok güzel tavsiye etmiş olalım ve Mustafa Aydoğan hocamıza da hürmetlerimizi arz etmiş olalım.
Eyvallah. Efendim az evvel hocamın da söylediği gibi bu dergi ve kitaplarla alakalı hani böyle bir öncelikten ötürü bunu yapıyoruz. Ama yine bu programda ve bu konuşulan mevzuların kolay algılanması ya da bu mevzularla beraber olduğunu düşündüğünüz hususlar, kitaplar, dergiler, çalışmalar olursa hem mail adresimizden bizlere duyurabilirsiniz. İlla
tabii.
Yollamanıza gerek yok. Ama isterseniz bir örneğini de yollayabilirsiniz. Biz de şeref duyarız bunları tanıtmaktan, bunlar hakkında konuşmaktan.
Tabii yani aynı şekilde arkadaşlarımız bu programın konseptine uygun şekilde bu nevi efendim hatırlatmalarda bulunurlarsa
eyvallah,
seve seve yaparız. Yani biz bir aileyiz ve bu medeniyeti tekrar keşfetmek, hatta diriltmek noktasındayız. O noktadayız şu anda. Şimdi efendim karşılaştılar.
Eyvallah.
Buluştular. İki deryanın birbirlerine karışması gibi. Onda da kendine göre bir marifet vardı. Onda da kendine göre bir marifet vardı. Aklı maatle kalp buluştu.
Aklım
aslında hekimi gaybi denilen, yani bilindik bir hekim değil. Hekimi gaybi denilmesinin sebebi ne? Ancak merak eden tarafından bulunan hekim. Öyle herkesin alelade sokağa çıktığında rastlayacağı bir şey değil.
Eyvallah.
Hususi bir dertle bulunacak kişi. Hekimi gaybi o. Allah'ın sende gizli bir şifası vardır. Ancak kendini tedaviye gayret ettiğinde bu çıkar. Sende gizli bir rızkı vardır. bazı şeyleri bazı şeylerden çıkartır. Evlenince o rızkı açar. Evlenmeden evvel rızkı yoktur adamın. Evlenince normalde bir boğaz daha eklenmesi lazım. Çoluk çocuğunda daha da zor olması lazım. Hayır, rızkı genişler. Bekarken geçinemez, dört çocukla evlenip daha iyi geçinir. Her biri ayrı rızkıyla gelir çünkü. Böyle sırlar vardır. Gayb hazineleri belli hareketlerle, doğru noktada bulunmalarla dert ehline derman şeklinde zuhur eder. Ne yaptı? Akıl da dert edindi. Dermanını Allah ancak böyle dert edenlere mahsus şekilde gönderdiği zatla onu karşılaştırdı. Tamam.
Eyvallah.
Buluşturdu. Şimdi bu buluşmayla beraber ne lazım? Falanca size misafir gelecek. Herkese yapılan muamele yapamazsınız. Sana birisi dese ki, Mustafa kardeşim, ben şimdi sana öyle bir konu getireceğim ki, bu senin bildiğin hiçbir konuya benzemiyor. Sana geliyor, evine geliyor. Sen bana şunu sormaz mısın? Abi peki ben ne yapacağım? Yani bu falancaya benzemiyor, filancaya benzemiyor. Doktor desen doktor değil, siyasetçi desen siyasetçi değil. Akraba ziyareti değil. Peki bu adama nasıl davranacağım ben? Nasıl hareket edeceğim? Diye sormaz mısın? Hiçbir şeye benzemiyorsa. Şimdi Hazreti Pir de 44. beyitte Allah Teala'ya yalvaralım ve niyaz edelim ki Allah bizi edepte muvaffak kılsın diyor. Niye bu bahse girdi? Akıl, kalple tanıştın mı? Sana şimdi rehber olacak şey edeptir diyor. Onu işaret. Nasıl ağırlayacaksın bu hekimi sen? Gaipten gelen bir hekim. Bu hekimi sen nasıl ağırlayabilirsin? Nasıl irtibata geçeceksin? Edeple irtibata geçeceksin.
Hocam nasıl acayip bir şey bu?
Tabii hayır, bunu zaten acayip tabii. Edep. Yani Cenab-ı Pir'in bakın 44. beyitte az hoda cuyim tevfiki edep bi edep mahrumu geçt az lütfu Rab. Siz edebi niye küçümsüyorsunuz? Bir de bakın başka bir tarif daha yapacağız. Mesnevi hakikaten yani mümkün olsa tekrar okunsa, insan okuduktan sonra tekrar bir hayatına baksa, tekrar düşünse hiçbir zaman bu bir vakit kaybı değildir. Şimdi diyor ki edebi küçümsemeyin. Az hodacuyum tevfike edeb. Şimdi bakın yani o kadar söylenecek şey var ki aslında. En önce bir beyti okurken ki usluba bir nazarınızı çekmek istiyorum. Cenab-ı Hak'tan bizi edebe muvaffak kılmasını dileyelim. Bakın şimdi söz böyle başlıyor. Ez hoda cuyim tevfiki edeb. Şimdi bir kere bu sözleri okurken de üslup var. Yine misal vereceğim. Uzatıyorum sözü ama.
Estağfurullah hocam.
Kendi bulmasını istiyorum. Seyircimizin şu anda bunları kendisini bulmasını istiyorum. Size diyorum ki ben Mustafa Bey, ortada hiçbir şey yok. Gel Mustafa'cığım, biz şunu dileyelim gidip de falanca kişiden dediğimde. Siz bir kere bu yapılan teklifle beraber o kişiden bir şey istenileceğini bilmek durumunda olmanız lazım. Bir de böyle bir şey şimdi nereden çıktı? Niye bunu istemiyoruz da bunu istiyoruz? Cebinizde para olmadığınızı düşünün. Eviniz olmadığınızı, arabanız olmadığınızı düşünün. Ben size diyorum ki Mustafa'cığım, durumuna bakıyorum. Hadi gel Allah'tan edep için muvaffakiyet duası yapalım seninle. Sen bana demez misin ki abi para yok, ev yok, ihtiyaç sahibiyim. Yani bunu mu isteyeceğim Allah'tan? Hazreti Pir ona işaret ediyor. Siz elinizi açtığınızda Allah'tan birçok şey istersiniz. Aklınız varsa gelin en önce Allah'tan edep isteyin diyor. Neden? Allah size can damarınızdan yakındır. Akılla kalbin buluşması gibi, dertli padişahla hekimin buluşması gibi aslında Allah size can damarınızdan daha yakındır. Öyle mi? Edepsizlik yüzünden ayrı ayrı gibi durursunuz. O yüzden ne hayatı, ne hakkı, ne halkı anlayamadan bir ömür geçirirsiniz. Edebe Allah bizi muvaffak kılsın.
Amin.
Diye burada başlaması kalbin hakkının edep olduğunu, kalbi ağırlamak veya kalpte Allah'ı misafir olarak alabilmek için kişinin edebe sahip olması gerektiğini ve bir kişinin edep talibi olması. Ya Rabbi bizi edepsizlikten muhafaza eyle. Amin. Sana karşı saygısızlıktan muhafaza eyle demesi nedir? Elzemdir diyor Hazreti Pir. Ne isterseniz isteyin vereceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz ne diye başlıyoruz duaya? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Biz duaya böyle başlıyoruz. Ne isterseniz isteyin dediğinde Allah'a hamd ile duaya başlamak da edeptir. Bu da bir edeptir. Huzuruna çağrıldığımızda Sübhanekallahümme ve bihamdik ve teala cettük diyor, okuyoruz. Velayla gayrı. Şöyle duruyoruz değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim diyoruz. Aslında Fatiha'da bir edeptir. Hamd için gönderildiğini, küfrana nimet yapmaman gerektiğini hem hatırlatır hem ya Rabbi. Biz bazen hayatımızda üzerimizdeki nimetleri hiç fark etmeyecek şekilde gayet edepsizce davranıyoruz. Ama hamd senin içindir diyoruz ve Rabbül Alemin olarak da Rab ismini zikrediyoruz. Şimdi buna da dikkat çekmiş olalım. Ve son tarifimizi şöyle yapalım. Edebe, niye edebe dikkat çekiyor? Evet. Bir edep mahrumu geçt ez lütfü Rab. Çünkü edepsiz olan Allah'ın lütfundan, her türlü nimetinden mahrumdur. Para bulsa ne olacak? Edepsiz olduğu zaman onu da berbat eder. O parası bile ona başına bela olur. Boynuna halka olur. Çocuk, aile sahibi oldu. Edepsizse başına bela olur. Arz edebiliyor muyuz?
Estağfurullah.
O yüzden edebe Allah bizi muvaffak kılsın deniyor. Bir de hatırlarsanız şu tarifi yapmıştık. İnsanlar hislerinin peşinde koşmaktadırlar. Hislerini doğru şekilde onlara yansıması, hissiyatı doğru anlayabilme için Allah'ın kuluna bahşettiği manaya iman. O bahşedilen manaya uygun yaşamaya, Allah'a yakınlaşmak için ibadet taat etmeye İslam. Halk arasında bu iman ve İslami duruşunla beraber hakkın hukukuna riayet ettiğin gibi Allah'ın hukuk olarak bunu da tanı diye halkın arasındaki imtihanını kaybetmeme, onlarla imtihan olurken Allah'ın rızasını kaybetmemen ve 24 saatini yaşarken en güzel şekilde yaşaman için Allah'ın lütfettiği hilkat elbisesine de ahlak deniyor. Fakat bu da yetmiyor. Ben 24 saatimi oturdum. Bacak bacak üstüne atmadım da böyle oturdum. Yüksek sesle konuşmadım da sesimi kıstım. Bunlar ahlaktır. Peki bunları ben niçin yaptım? Allah için mi yaptım? Peygamber'e vasıl olmak için, onun nurundan nurlanmak için mi yaptım? Mustafa'nın hoşuna gitsin diye mi yaptım? Falancaya riyakarlık diye mi yaptım? Adam toplamak için mi yaptım? Bunu nereden bileceğiz? Kalpteki niyetten anlaşılacak bu. Kalbin ahlakına da edep deniyor. İşte bu sebepten Hazreti Mevlana, bizim o anlattığımız, ilk başta anlattığımız şerhin de doğruluğuna işaret bu. Oradaki hekimi gaybini kalp olması. Hakiki mürşit manasına zahirde tecessüm etmiş somut bir şey izafe etmemek lazım. Zaten cemiyet içerisinde kanaat önderi olan, insanları irşad eden kişiler bir vücut içerisindeki kalp gibidirler. Ama burada insanın bizzat kendi bedenini, cismini, ruhunu, kalbini, aklını anlattığını düşünürsek, hekimi gaybi olarak gelen kalp akılla izdivaç edecek, yaklaşacak ve artık akıl diyecek ki ben bunu arıyordum diyecek. Hisleri tasih olmuş olacak ve ne yapacak? O manaya teslim olacak. İşte bu sebepten dolayı İslam için akıl bali olmak lazım.
Eyvallah.
Hissiyatı olmayan, aklı olmayan bir kişinin dinden alacağı bir şey yoktur. Olsa bile hayata tatbik edebilecek enerjisi yoktur, melekesi yoktur. Akıl ve kalp, hissiyat ve kalp belli bir şekilde temayüz ettiği zaman manayı, o manayı hayata tatbik edebilecek kıvama ermiş demektir. Hazreti Pir de burada aklın kalple tanışmasına binaen edebi bahsediyor ve dua edelim de Allah bizi edebe muvaffak eylesin. Çünkü çokları, birçok kişi edepsizlikleri yüzünden Rabbül Alemin'in lütfundan ne yaptılar? Mahrum kaldılar. Bi edep tenha ne hodra daşbet belki ateş berheme afak zet. Edepsizin zararı sadece yalnız kendisine dokunmaz. Bu arada Ahmet Metin Şahin hocamızın manzum tercümesini de aktaralım. Tek zarar vermez edepsiz kendine, bil ki yakmış tarumar alem yine. Ne diyor? Bi edep tenha ne hodra daştbet. Bi edep tenha tek başına ne yapmaz? Zarar vermez sadece. Herkesi, bütün afakı, bütün insanlığı zarara sokar. Daha evvel de söylemiştik. Bir insanın tek başına yararlı olması, tek başına zararlı olmasına imkan ve ihtimal yoktur. Hatırladınız mı?
Eyvallah hocam.
Hiçbir kişi tek başına günah işleyemez. Hiçbir kimse tek başına, sadece yararı ona ait olacak şekilde bir sevap işleyemez. Sevabın herkese, kurda kuşa, semavata, yere, arza faydası olduğu gibi günahın da muhakkak başkalarına sirayet eden özelliği vardır. Bir mahalleye girdiniz, o mahallede 100 sevap işleyen insan varsa oradan geçerken gayri ihtiyari kalbiniz safaya erer. Orada şekavet varsa kalbinizi sıkarlar. Muhakkak zemine, zamana bu sirayet eder. Madem ki eşyaya tesir etmektedir sevaplar ve günahlar, eşya da insana tesir etmesinden ne olur? Evet. Bu tesir ortaya çıkar. Şimdi bunu misal vermek için Cenab-ı Pir, yani tek başına günah kabahat etti, birisi edepsizlik yaptı, bir tane edepsiz ayıklansın. Hayır. Niye Rabbül Alemin bizi edebe muvaffak eylesin diyoruz? Edepsiz bir adamın yaptığı zarar cemiyeti bozar. Onu misal vermek için Cenab-ı Pir, Maide ez asman der miresit, bi suda u bi fruhtu bi harit. Gökten inmiş sofralar yok gayreti, almanın yok, satmanın yok zahmeti. Yani ne demek manası? Hazreti Musa zamanında aleyhisselam zahmetsiz, baş ağrısı, endişe olmadan, alım satım yorgunluğu yaşanmadan ne oluyordu? Gökten sofralar iniyordu. Hazreti Musa aleyhisselam böyle sofralar inmesi için Cenab-ı Hak rızıklandırsın diye dua ettiler. Ama bunlar ne yaptı? Devamında Dermiyanı kavmi Musa çent kes bi edep goftent ku siru ades. Kavmi Musa'dan edepsiz der ki bak ne demiş. Nerede yoktur mercimek hem sarımsak? Nerede mercimek ya? Ya gökten sofra iniyor kardeşim, ben bu işi anlamadım diyor. Mercimek yok, sarımsak yok. Böyle sofra mı olur? Allah'ın sofrasına. Evet. Musa'nın kavmi arasından birkaç edepsiz, hani dediler mercimek, sarımsak yok. Edepsizce söylendiler. Peki ne oldu? Munkati şut hanunanı asman madrenci zeru bilu dasman. Hep kesilmiş gökten inmiş sofralar, çiftçilik zor, inmez artık helvalar. Ne oldu? O birkaç edepsiz yüzünden semadan gelen sofra ve ekmek bitti. Hani bereketten de denmez ona. Bitti. Kesildi. Bıldırcın kuşuyla kudret helvası bulunmaz oldu. Bize de ziraat, çapa ve orak meşakkati kaldı. Yani oradaki birkaç edepsiz böyle konuşmasalardı, belki şu gün bile insanlar o gökten inen sofraları göreceklerdi. Mardin tarafında mı nerede? Senenin belli zamanlarında ağaçlara böyle bulutların getirdiği bir şey var. O kudret helvasının emareleri var hala. Macun gibi sarkıyor. Hiç gördünüz mü?
Yok hocam.
Şam'da falan da hatta pazarlarına satılıyor. Efendim menni ve selva diye de hatta böyle markaları var Kur'an-ı Kerim'de. Kudret helvası yani gökten bulutlarla beraber ağaçların üzerine hemen hazır yenebilecek taamlar inermiş. Bakara suresinde aynı zamanda Mesnevi-i Manevi'de bu beyitleri düşünürsek bunlar yine Sure-i Bakara'daki efendim hadiseleri anlatması açısından da tefsirlerdir. Ve burada da şöyle bir bakarlarsa 48. beyte baştan itibaren gelip bakarlarsa Fatiha'dan Bakara suresine gelirken ki usul ayet ve konu benzerliklerinde fark ederler.
Eyvallah.
Bunu da beyan etmiş olalım. Çünkü vakit yetmeyecek. Sonra hocam, buradan devam ederiz.
İnşallah hocam.
Peki.
Çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerimiz sizlere de çok teşekkür ederiz. Dikkatle dinlediğiniz için. Ve inşallah önümüzdeki hafta Mesnevi-i Manevi'de Hazreti Pir'in bizlere anlatacaklarını dinlemek üzere bizler burada olacağız. Tekrar buluşana değin hayırlı haftalar, hayırlı geceler.